Ayrım 21. 20 Ada. Ada sigortasının nerede attığını bilmiyordu ama çekip terası çıkmıştı ve içeride çalan müziğin geçmesini bekliyordu. Nefret ediyordu Duru'dan. Terasta üşümesine rağmen içeri girmedi. Eve gitmek istiyordu ama eve giden çıkış kapısı Duru'nun dans ettiği salondan geçiyordu. Diğer müzik başladığında gücünü toplayıp salona geri döndü. Kafasını hiç kaldırmadan çıkışa doğru ilerledi. İnsanlar hala izlemekteydi. Neyi izlemeye devam ettiklerini merak bile etmedi. Duru olduğuna emindi. Bakmadı. Görebileceği şeyin kendisinde iz bırakabileceğini biliyordu. Adım adım çıkışa yaklaştı. Çıkıp gidecekti ki vestiyerdeki adam paltosunu isteyip istemediğini sordu. Ada o an hatırladı. Vestiyer kartı Tugay'daydı. Ne giydiğini tarifle buldurmak zorunda kaldı. Paltosunun bulunması az da olsa zaman aldı. Paltoyu giymek için döndüğünde kendisinden 4 adım ötede aceleci yürüyen Can Manay'ı ve Can Manay'ın elinden tutmasına rağmen yerden yaylanarak yürüyen Duru'yu gördü. Gitmek için hemen döndü. Bu karşılaşmaya katlanamazdı. Ama Duru önce davrandı. Can Manay'ın elinden kurtulup hemen adaya doğru hevesle ilerledi. Yaklaşırken Ada diye seslendi. Ne kadar da neşeliydi ve ona sarıldı. Sarhoş muydu? Kendisine gösterilen bu şefkatin nedenini anlamayan Ada şaşkınlığını saklamadan durdu öylece Duru'nun kolları arasında. Sarılması bittikten sonra Duru onun koluna girip dışarı doğru yürürken Can Manay'a paltosunu almasını buyurdu. Dışarı çıkar çıkmaz adanın sorgulamasına fırsat vermeden ona denizi görüp görmediğini ve nerede olduğunu bilip bilmediğini sordu aceleyle. Sarhoşluktan eser yoktu. Peşine Can Manay'ı takıp bir de denizi mi arıyordu bu salak? Yetmiyor muydu ona bu dünya? Her şeyime mi sahip olmalıydı? İçindeki nefret iyice büyüdü. Duru'nun kolundan kurtuldu önce. Tam ağzını açacaktı ki dışarı çıkan Can Manay'ın yanında Tugay'ı gördü. Tugay kocaman bir gülümsemeyle Can Manay'la konuşurken adayı tanıştırdı Can'a ve kendisi de Duru'yla tanıştı. Duru Tugay'la bir an tokalaşıp hemen adaya döndü yine. Adayı dirseğinin üzerinden sıkıca tutup kendine doğru çekti. Sarılırken kulağına "Çok önemli, denizi bulmam lazım," dedi. Bedenleri ayrılırken Ada safça omuzlarını silkip "Gerçekten bilmiyorum," dedi. Can Manay, Tugay kendisini lafa boğsa da adanın ne dediğini duymuştu. Tugay'dan kopup adaya neyi bilmediğini sordu. Merakındaki ciddiliği saklamaya çalışarak ama Duru yaklaşan arabaya dönerken Can'ı kolundan tutup "Merak etme, ben anlatırım sana," dedi. Ve arabaya binmeden adaya öpücük gönderdi. Can Manay ve Duru lüks arabalarına binip uzaklaşırlarken Tugay elini Ada'nın omzuna atıp "Üşüyor musun?" diye sordu. Duru'nun gidişine dalan Ada, Tugay'ın kendisine gösterdiği bu sıcak ilginin biraz önce Duru'nun kendisine gösterdiği ilgiyi izlemiş olmasından kaynaklandığını anlamadı. Anlayamayacak kadar yalnızdı, kafasını hayır anlamında sallarken. Tugay Duru ile tanışmak umuduyla Can Manay'ın peşinden çıkışa ilerlemiş, çıkışta Ada ve Duru'yu samimi bir şekilde kol kola görünce fırsatı hemen değerlendirmişti. Ada'nın müziği Duru'nun dansıyla satılamayacak hiçbir şey olmadığına uyanmış, kolları arasına aldığı bu tatsız, renksiz kızı nasıl kontrol altına alacağını düşünüyordu. Tugay eliyle arabasını getirmelerini işaret ederken "Sana göstermek istediğim bir şey var Ada," dedi. Ada itiraz etmedi. Birlikte Tugay'ın arabasına bindiler. Düşüncelerini Duru'nun varlığından zorlukla kurtaran Ada, Tugay'ın sohbet girişimine karşılık düşünceli oturdu ön koltukta. Kendisiyle bu kadar ilgilenilmesi keyif vericiydi. Tugay'ın evine vardıklarında insanların alışveriş merkezlerinin üst katında oturabileceğini bilecek kadar deneyimli değildi. Önce anlamadı Ada. Alışveriş merkezine niye geldiklerini sorgulasa da sessizce indi arabadan. Gecenin bu saatinde güvenliğin bulunduğu asansörlerden hayatında gördüğü en güzel eve çıktı. 360 derece manzarası vardı evin. Kocaman bir salon, salonun ortasında bulunan kırmızı piyano, piyanonun yanında salonun ortasında duran ince duvara asılmış bir sürü enstrüman. Bu evi sevdi Ada. Yaşayacağı travmaların başına burada geleceğini bilmeden kendini çok huzurlu hissetti. Bir baykuşun yuvasında konforla huzur bulan bir serçe gibiydi. Hayat ne tuhaftı, Bize zarar veren şeyler aynı zamanda huzur bulduğumuz tek şey olabiliyordu. Ama ada henüz bunu bilmiyordu. Tugay'ın yönlendirmesiyle oturdu piyanoya. Bir erkek tarafından izlenmenin ilhamıyla içindeki müziği çaldı. Tugay adanın yeteneğine saplandıkça saplandı. Çaldığı parçaların her biri özgündü. Her biri şahaneydi. Ve hiçbirini daha önce duymayı bile hayal edemezdi. Henüz teknolojisi keşfedilmemiş ama çok değerli olduğundan emin olduğu bir maden bulmuş gibiydi Tugay. Adayla ne yapması gerektiğini düşündü. Önce onunla yatması gerektiğine karar verdi. Bir kadının yeteneğine giden yol yatağından geçerdi. Adanın yanına gitmesi, piyanonun başında bir süre onu izledikten sonra yanına oturması, ada çalarken onun saçlarını okşaması, piyanonun tuşlarına basan parmaklarına bakması, saçlarında gezinen elini yüzüne indirmesi, hala çalmaya devam ederken eğilip dudağının kenarından onu yumuşakça öpmesi, onun kitlenmiş bir şekilde hala çalmasına gülümsemesi. Kızda yarattığı heyecanla eğleniyordu. Kızın yüzüne eğilip onu nefessiz bırakacak şekilde dudaklarından öptü. Bu öpüşle ada çalmayı bıraktı. Öpücüye teslim oldu. Tugay bir hamlede adayı kucağına aldı, oturttu. Ve kıpırtısız vücudunda elleri gezindi. Göğüslerine indi. Elbisesinin fermuarını açıp yarıya indirdi. Adanın komik kalın sütyeni birlikte olduğu onca güzel modelden sonra tüm sentetikliğiyle çıktı karşısına. Askılarını indirip sütyeni aşağı çekti. Sütyenin vücudunda bıraktığı o iz rahatsız ediciydi. İçindeki tüm isteği aldı. Gözlerini kapadı. Kilitlenmiş bir asker gibi adım adım adayı soymaya devam etti. Adanın çıplaklığı karşısında harekete geçemeyen erkekliğini kamufle etmek için onu kucağından indirip geri çekildi. Ona güya etkilenmişçesine bakarken mırıldandı. Harika. Seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Bana katılır mısın? İlk defa bir erkek bu kadar yaklaşmıştı ona. İstenmek muhteşem bir duyguydu. Varlığa değer katan güçlü bir şey. Tabii ki ona katılmak istiyordu. Ne olursa olsundu. Ada kafasını evet anlamında sallayınca kalkıp salondaki koltuğa geçtiler. Sehpanın üzerinde duran antik metal kutuyu açtı Tugay. İçinden çıkardığı ince beyaz tüpü sehpanın üstüne süs olsun diye konulan ayna tepsisinin bir köşesine ince bir çizgi şeklinde döktü. Kutunun içinden aldığı bir çubukla çizgiyi burnuna çekti. İkinci çizgiyi de döktü ve burnuyla onu da çekti. Üçüncü çizgiyi dökerken adaya, "Arabadakinden daha özel bir şey bu. Benim için denemeni istiyorum," dedi. Ada çıplaklığının karşısındaki erkeği etkilediğini düşünerek keyifle, Tugay ne isterse denemeye hazır, aynanın üstündeki kokaini çekti burnuna. Tugay kalkıp müziği açtı. Biraz sonra bir görev gibi yapmak zorunda hissettiği sevişmeye hazırlanmak, kokaini rağmen zor geliyordu. Ama kızı soymuştu bir kere. Artık becermek zorundaydı. Koltukta güzel gözükmek için dik duran ve çıplaklığından utanmamaya çalışan adaya baktı. Bir kadının kendisini hissettirebileceği hiçbir şey yoktu bu kızda. Ama biraz önce piyano çalarken nasıl da hoş gözükmüştü gözüne. Hatırladı. Müziği kapatırken adadan kendisi için duyduğu en güzel parçayı çalmasını istedi. Ada kalktı. Tugay piyanoya gitmesini beklerken duvarda asılı olan kemanı aldı. Kısa bir akorttan sonra Good Speed Jubilee Improv adlı gruptan Rockets Fall on Rockets adlı parçanın girişiyle girdi müziğe. Yayı kemanı vururken telleri baskılaması gereken parmaklarıyla notaları çekiştirmeye başladığında Tugay kızın yeteneğiyle yine sarsıldı. Sonra tellere vuran yay aniden kaymaya başladı tellerin üzerinde, dinleyenin ruhunda iz bırakırcasına. Müziğin Tugay'da iz bıraktığını görünce çıplaklığından gurur duyması gerektiğini, güzel göründüğünü sürekli kendine söyleyerek yeteneğinin Tugay'ı baştan çıkartacağının eminliğinde bastı notalara, kaydırdı yayı. O gece Tugay'ın salonundaki koltukta bekaretini kaybetti ada. Sahtelikle yapılan her şeyin insandan çok şey götürdüğünü bilmeden, istendiğini, sevildiğini zannederek kendini bıraktı Tugay'ın kollarına. Çiftleşirken Tugay'ın hiç kendisine bakmamasına, içine girerken canının çok acımasına ve Tugay'ın boşalamamasına, adadan gelen kanı görür görmez telaşla onu tuvalete yollamasına, Ada tuvaletten çıktığında kapıda bekleyen taksiyi bindirmesini aldırmadan kendini kadın gibi hissetmeye takıntılı Ada yalnız başına vardı evine. O gece kendini kandırmanın hafifliğini öğrendi. Kendine yalan söyleyerek mutlu olmanın kolaylığında kaybolan herkes gibi. Sokak köşesinde onu bekleyen Göksel'i görene kadar aklı gece boyunca Tugay'ın nasıl kendisini dinlediği, öptüğü, dokunduğundaydı. Taksinin sokağa girmesiyle içindekinin Ada olabileceğinin umuduyla ayağa kalkan Göksel, araç yanından geçerken Ada ile göz göze geldi. Ada'nın araçtan inip bir kez bile kendisine bakmadan eve girmesini izledi. Ada eve girdiğinde keyifliydi. Çünkü en sonunda bir onun değerini bilecek kadar erkekti. Göksel'in sokakta beklemesi sinir bozucuydu. Yine kimle kavga etmişti? Her tarafı yara bere içindeydi. Yanındaki köpekler de neyin nesiydi? Düşünceler geldiği gibi gitti aklından. Artık ne Göksel'e ne de kendisini istediğini veremeyen kimseye ayıracak zamanı yoktu. Bir tek Tugay vardı. Deniz'in boş bıraktığı yer şimdi dolmuştu. 21. Duru ve Can Manay. Can ve Duru konuşmadan eve varmışlardı. Duru kafasını koltuğa yaslamış, gözlerini kapatmıştı. Ama uyumadığı belliydi. Can son birkaç saat içinde bir şeylerin ciddi değiştiğini hissediyordu. İçi sıkılıyordu ama kurcalayıp içine doğan sıkıntının hayat bulmasını da istemiyordu. Meraktan ölse de Duru konuyu açmadan Duru'nun çıkışta karşılaştıkları kıza ne sorduğunu sormamaya karar verdi. En azından eve girinceye kadar bekleyecekti. Eve girerken başlayan yağmura baktı Duru. Kafasını kaldırıp gözlerini kapattı. Yağmurun yüzüne düşmesini hissetti. Can arkasından yavaşça yaklaşmış, kollarını bedenine dolayıp iyice sokulmuş ve başını boynuna koyup kokluyordu onu. Aynı ilk birlikte olmaya başladıklarında yaptığı gibi. Duru'nun içinde frenlediği nefret uyandı. Can'ı aşmıştı nefreti, daha kötüsüydü. Kendisiydi nefret ettiği. Kendisinden nefret eden bir kadın, en çok yakınındaki erkek için tehlikeliydi. Bu Can Manay'ın tuzaklarında kaybolmasının, onun yemlerini atlamasının, kendi salaklığının, basitliğinin nefretiydi. Can Manay onu koklarken ellerini vücudunda gezdirip bedenini iyice kendine çekerken derin bir nefes aldı Duru ve Can'dan sakin bir hamleyle sıyrıldı, eve girdi. Kurulanmak için soyunma odasına girdi. Uyumak için giyeceği ve tahrik uyandırmaması için özellikle seçtiği kıyafetleri alıp banyoya geçti. Soyunurken Can'ın kendisini görme riskini alamazdı. Salona döndüğünde Can iki kadeh şarapla karşıladı onu. Duru kendisine uzatılan kadehi alıp eve yayılan kekin kokusunun kendisini çağırdığını söyleyerek mutfağa ilerledi. Açık mutfağın tezgahında duran kekten bir parça kesti yavaşça, bıçağın kayışını izleyerek. Can'ı bir parça ister mi diye sordu. İstemiyordu. Kek falan umurunda değildi Can'ın. Duru'nun bir an önce kendisine açılmasını, bu gece açılmayacaksa da elindeki şarabı içip uyuyakalmasını bekliyordu. Duru'nun yine istekli olmayacağı riskine karşı düşünüp özenle hazırlamıştı şaraba koyduğu karışımı. Bir kadeh içtikten sonra yarım saat içinde kesin uykuya dalacak ve en az 6 saat uyanmayacaktı. Onunla istediği zamanı geçirebilmesi ve ona istediği her şeyi yapabilmesi için yeterli bir zamandı. Ama Duru epey acıkmış olmalıydı. Dolaptan çıkardığı meyve tabağını da aldı. Can'ın yanına oturdu. Oh! Diye derin ve yorgun bir nefes alarak meyve tabağını ve kadehini koydu sehpaya ve bir salkım üzüm alıp geriye yaslandı. Ayaklarını Can'a doğru uzatmıştı ki keki unuttuğunu hatırladı. Ayağını Can'ın gövdesinde gezdirip mırıldanarak kekimi unuttum dedi Can'ın duyduğu en tatlı şımarıklıkla. Can Duru'dan önce bir öpücük aldı, sonra kalkıp kekini getirdi. Duru ayaklarını Can'ın kucağına tekrar uzatıp geriye kaykıldığında kucağına koyduğu keki yemeye başladı. Can onun ayaklarını okşarken bahçeye bakan pencerelerden giren gecenin gri renginde öylece baktı Duru'ya. Gözlerine hücum eden duyguyu yutkundu. Duru'ya şarabını uzatıp kadeh kaldırdı. Duru dikleşip şarabı alırken "Var mısın fondip yapalım ama kusarsam saçımı tutarsın" diye kıkırdadı. Can tabii ki hazırdı fondibe. Şarabın uyutacağı o bedene bu gece kesin ihtiyacı vardı. Can gözünü Duru'nun bardağından ayırmadan içmeye başladı. Ama Duru ilk büyük yudumdan sonra yutkunmak için bardağı indirdi ve gözlerini kısıp tüm tatlılığıyla canı meydan okurcasına ikinci büyük yudumla bitirdi şarabı aynı Can gibi. Can Duru'nun kadehini alıp kendisininkiyle birlikte sehpaya koydu ve ona uzandı ama Duru hemen ayağıyla Can'ın göğsünden ittirip geriye yaslandı. Kalan keki ağzını tıkarken hala açım ve ayaklarım ağrıyor dedi. Can savaşmayacaktı, nasıl olsa yarım saat içinde Duru uyuyacaktı. Kekini bitirdi, meyvesini yedi. Can ayaklarına dokunurken onu sadece seyredebildi. Güneşin doğmasına saatler vardı. Gecenin güzel geçmesi gerektiğine emindi. Kapının açılma sesi olmasa belki de uyanmayacaktı ama Duru'nun yağan yağmurun altında bahçeye çıktığını görünce hemen kendine geldi. Kalkıp kapıya ilerledi. Başı fena dönüyordu. Yüzünü yağmura sunan Duru'nun görüntüsü nefes kesiciydi. Bir adım daha atamadan kapının yanında çivilenmiş gibi durdu Can. Duru'nun yağmur suyunu yüzünde hissetmesine, ağzını açıp damlaları diliyle karşılamasına, ıslanan kıyafetinin bedenine yapışmasına, iki yana açtığı beyaz narin kollarının gökyüzüne uzanmasına baktı. İçinde hissettiği aşkın bu bedende hayat bulmasını izlercesine. Aşıktı ona. Ne gerekirse yapacak, ne gerekirse feda edecek kadar aşık. Duru yağmurla kucaklaşmasını bitirdiğinde sırılsıklandı. Acele etmeden yavaşça girdi eve. Gözlerini kırpmadan kendisine odaklanan Can'ı umursamadan durdu. Açık bahçe kapısında ve şiddetle yağmuru seyretti. Can, Duru'nun ıslak bedenine bu kadar yakın olup Duru'ya bu kadar uzak olmanın acısı içinde yaklaştı ona. Dokunmak, teninin sıcaklığıyla onu ısıtmak, ıslak bedeninden yayılan o muhteşem kokuyu içine çekmek, huzur bulmak istiyordu ama fena başı dönüyordu. Kolları Duru'nun bedenine dolandı. Partide içtiği viskinin üstüne şarap ağır gelmiş olmalıydı. Kolları arasında duran Duru'nun kulağına sevgiyle mırıldandı. "Benimle ilgili ne düşünüyorsun?" Duru yavaşça Can'a döndü. Etrafında dolanan kollar sanki yokmuş gibi dümdüz baktı Can'ın kızarmış derin gözlerine. Duru'nun suratında tuhaf küçük bir gülümseme mi vardı? Can'ın suratına yaklaştı. Can Duru'nun kendisini öpmek üzere olduğunu sanıp derin bir nefes aldı. Dudaklarını araladı ama Duru dudaklarını Can'ın yanağına sürerek kulağına uzandı ve her dokunuşunun onu mahvedeceğinin bilincinde. Dudaklarını bir an kulağına değdirdi ve öldürücü darbeyi fısıldayarak indirdi. Seni düşünmüyorum. Can'ın kaskatı bedeninden sıyrıldı Duru. Birkaç adım atmıştı ki Can onu kolundan tutmak için yalpalayarak uzandı. Dengesini kaybetmek üzereyken onu tutabildi. Kendi dengesiz sarhoşluğuna şaşırmaya fırsat bulamadan "Düşünmüyor musun? Anlamıyorum. Biz birbirimize aitiz." dedi duyduğuna inanamayan bir acıyla. Ama Duru hazırlıklıydı. Suratına yayılan gülümsemenin eşliğinde Can'ın suratına uzandı. Elini yanağından kaydırıp boynuna indirdi. Kavradı ve hafifçe sıkarken "Bana ait olmasını asla istemeyeceğim bir şeysin sen." dedi. Onu boynundan ittirip yatak odasına doğru yürüdü. Can dengesini kaybetti her anlamda. Kabusta gibiydi. Sekelenip kendi dengesini sağlamaya çalışarak Duru'ya yetişti. Kolundan yakaladı onu. Duru kolunu çekip kurtardı ama yürüyemedi. Öylece bekledi. Oynadıkları oyunun sonuna geldiklerini biliyordu Can, hissediyordu. Arkasından yaklaşıp omzuna dokundu. Bir dehşet içinde yalvarırcasına konuştu. Seni ölürcesine, öldürürcesine istediğim için mi suçluyorsun beni? Seni değer bilmeyen bir kişinin elinden alabilmek için tüm varlığımla savaştığım için mi kızgınsın? Pişman olmadığım için mi cezalandırıyorsun beni? Sana verdiğim değer için mi tüm bu soğukluğun? Aşığım sana, dedi mırıldanarak. Sonra bağırarak tekrarladı. Aşığım sana, bir tek sana. Duru dişlerini sıkarak döndü Can Manaya. Ayakta zor duruşuna bakarken suratına keyif yayıldı. Dengesini kaybettiğini, bir vuruşta yıkılacağını görüyordu. Dengesini sağlamak için kendisine yapışan bu adamı kendinden koparırken sakin, soğuk, kararlı konuştu. Yemeğime ilaç kattığını bilmediğimi mi sanıyorsun? Bana tecavüz ettiğini, beni sürekli takip edip işimi engellediğini, her yerden, her an beni izlediğini, sapıksın sen. aşkınsa benim lanetim. Her kelime canı parçaladı. Kalbinde kimsenin giremediği yerlere girdi Duru'nun kelimeleri ve vücuduna pompalanan kanla her hücresine yayıldı. Tutunmak zorunda hissediyordu. Yoksa ayakta duramayacaktı. Gözleri kapanıyordu. Duydukları kendi evreninin yok olması gibiydi. Ama bu kadar basit olamazdı. Kapının kapanma sesi canın etrafında hızla dönen bu kabustan uyandırdı. Onun peşinden yatak odasına gitti. Peki Duru neredeydi? Banyodaydı. Kapı kapalı ve kilitliydi. Kapıyı açmaya çalışırken Duru'ya seslendi. Cevap gelmedi. Kapıya vurdu, cevap yoktu. Kapıyı yumruklamaya başladığında odanın diğer tarafından Duru da kapıya bir tane geçirdi. Can Duru'nun sesini duymak için sessizleşti. Ama Duru konuşmadı. Sessizlik içinde bekledi. Sonra suratını kapıya dayadı. Avuç içlerini kapıya yapıştırdı. Parmaklarını kapının ahşap dokusunda gezdirirken gözlerinden inen yaşları silmeden "Duru, konuş benimle, konuş!" derken içinden biriken hıçkırıkları bastırmak imkansızdı. "Konuş benimle!" dedi yine ama Duru'dan ses gelmiyordu. Can'ın kelimeleri dışında hiç ses yoktu. Ağlamasının sızıntısı bir an yayıldı atmosfere ama Can hemen toparladı kendini. Sessizleşti. "Duru!" diye seslendi. Cevap gelmedi. "Duru, konuş benimle! Konuş benimle! Konuş!" diye bağırmaya başladığında konuşmasındaki deformasyonu fark etti. Öfkelendi ve kapıyı kırarcasına kafasını kapıya geçirdi. Kafasını kapıya vururken avuçları yumruğa dönüştü. Kapıyı yumruklamaya başladı. Böyle devam ederse ya kendini ya kapıyı kıracak ya da uyuyacaktı. Can'ın konuş benimle çığlıklarının arasında Duru'nun sesi duyuldu. Can ne dediğini anlamamıştı. Hemen sustu. Yumrukları, darbeleri durdu. Dinledi. "Duru, git!" dedi. Can bir adım geriye çekildi. Kızaran gözlerinden suratını sırılsıklam ıslatan yaşları sildi. Titreyen elleri kıpkırmızı olmuştu. Kapının önünde önce sağa döndü, sonra sola ama gidemedi. Kalbi o odanın içindeyken nasıl gidebilirdi? Kapıya yöneldi. Yine elini kaldırdı ama vurmadı. Eli havada kaldı. Bir an ve sessizce sadece parmak uçlarıyla dokundu kapıya. İçindeki fırtınayı bırakırcasına bıraktı duyguları. Ağlaması bir çöküşe dönüştüğünde Can Manay kapının dibine yere yığılmış, başını dizlerinin arasına almıştı. Duru kapının kırılma ihtimaline karşı elindeki ahşap elbise askısıyla hazırlıklıydı. Ta ki sessizliğin içinde Can'ın ağlayışını duyana kadar. İçindeki öfke dindi önce. Sonra devam eden ağlayışın etkisi çarptı. Can Manay, koca Can Manay kapının önünde ağlıyordu. Çok çaresiz olmalıydı. Çok seviyor olmalıydı. Duru bir an yumuşadı ama sadece bir andı. Denize yaptıklarını, Can Manay'ın denize yaptıklarını unutamazdı. Kendisine yaptıklarını aşkın içine sarıp kamufle edebilirdi. Ama denizle ilgili söylediği yalanlar, kurduğu tuzaklar affedilemezdi. Derin bir nefes aldı Duru. Gardını indirdi. Can'ın ağlamasının mırıltısı içinde rahattı şimdi. Uzun süredir ilk defa her şey tam planladığı gibi gitmekteydi. 22. Can Manay. Can yatakta iki büklüm olmuştu. Saçların arasında gezinen elin farkındalığıyla uyandı. Gerilen bedeni gevşedi, gözlerini açtı. Yatağın kenarına oturmuş kendisini okşayan Duru'yu gördü. Üzerindeki ince beyaz elbise hafifçe içini gösteriyordu. Duru ellerinin Can'ın aslan yelesi saçlarında gezdirirken "Oyun oynama artık," dedi. Ciddiydi. Can dikkatle baktı Duru'ya. Gözlerinin içine yüklediği itirazla sakince cevap verdi. "Sana oyun gibi gözüken her neyse o, benim sana karşı olan hassasiyetimdir. O hassasiyet sayesinde dünyanın en güçlü kadınısın. En azından benim için." Duru Can'ın elini aldı, ağzına götürüp kendi dudakları üstünde gezdirmeye başladı. Hafifçe yaladı. Can diğer eliyle uzanıp Duru'nun memesini okşadı, sıktı. Eli memesinden yukarı yüzüne kaydı. Suratını kendi yüzüne çekti. Duru Can'ın üstüne çıkarken elbisesini yukarı sıyırdı. Öpüşmeye başladılar. Can da hızla pantolonunu çıkarmak için kemerini açtı. Ama pantolonunun düğmesini bir türlü bulamıyordu. Pantolonun düğmesiz olduğunu keşfetti önce, sonra bacaklarını saran kumaşın tüm vücudunu, kollarını sardığını fark etti. Kafasını kaldırıp tavandaki aynadan kendisine baktığında sadece gözlerini açıkta bırakan, kollarını arkada bağlayan bir deri tulumunun içindeydi Can. Uyandı. Nefes nefeseydi. Hemen kafasını kaldırıp tavandaki aynaya baktı. Tulum falan yoktu. Kötü bir kabustu. Rahatlayacaktı ama Duru neredeydi? Banyo kapısı aralıktı. Hızla kalktı. Başı korkunç ağrıyordu. Banyo boştu ve ışıklar yanmıyordu. Salona gitti. Bahçenin açık kapısı perdeleri uçuşturan rüzgarla çarpıyordu. Duru'yu bahçede bulabilme umuduyla fırladı bahçeye. Yoktu. Çalışma odasında da yoktu. Alt kattaki havuzda, dans odasında, saunada da yoktu. Duru yoktu. Güvenliği aramak için telefonu aldı eline ve koşarak çalışma odasına daldı yine. Bilgisayarı açacak, video kayıtlarına bakacaktı ama o an ekrana yapıştırılan not kağıdını gördü. Nefesini tutup dokunmadan okudu. Sakın arama beni. Bulsan da asla sahip olamayacaksın. Can not kağıdını eline aldı korkuyla. Elleri titriyordu. Ne olursa olsun Duru'yu kaybedemezdi. Güneşle birlikte içine doğan karanlıklı, telaşlı, kontrolsüz ve bağımlı Can Manay.